Ayrım 26.
Nesli'nin yanındaki yatağa oturttu. Kızın küçük eli hala kocaman avucunun içindeydi. Fark edince utandı. Ah affedersiniz. Telaşla elini çekti. Cephe Kurmay Kurulu'nun gece toplantısı sürüyordu. İkinci Şube Müdürü Binbaşı Tahsin Alagöz toplanan bilgileri sunmuştu. Son olarak Afyon'dan alınan haberi verdi. İzmir'den Afyon'a gelen Delibaş Mehmet çetesiyle birlikte dün Afyon'dan ayrılmış. Haberi yollayan arkadaşımız Konya'ya geçtiğini tahmin ediyor. İsmet Paşa hiç beklemedikleri bir şey yaptı. Galiz bir asker küfürü savurdu. Sonra da bu it yine dini alet edip cahilleri azdırmaya çalışacaktır dedi. Valiye acele bilgi verin. Geri hizmetteki erlerden bir birlik kurup bu Yunan uşaklarını tepelesin. Baş üstüne. Ben dindar bir aileden geliyorum. Dindar bir insanım. Dinimizin üzerinde çok düşünmüşümdür. Sizler de dindarsınız. Elbet siz de dinimiz üzerine düşünmüşsünüzdür. Size ve kendime soruyorum. İslamlık isteyenin istediği yere çekebileceği, hainlik için kullanılmaya elverişli, lastikli, her emele uydurulabilir bir din midir? Yaşlı genç subaylar itiraz etler. Hayır. Haklısınız ama genel duruma bir bakalım. Anadolu'daki birçok din bilgini, müftü, imam, hoca bizi destekliyor. Ama buna karşılık Osmanlı Şeyhülislam'ı vatanı savunanların öldürülmesinin din görevi olduğu hakkında fetva verebildi. İstanbul'da pek çok din adamı din bilgini var. Dinin siyasete alet edilmesinin en pis örneği olan bu fetvaya hiçbiri karşı çıkmadı. Hepsi susarak destek verdi. İstiklal ordusuna ve idaresine karşı düzenlenen isyanların çoğunda din silahı kullanıldı ve etkili oldu. Bazı din dernekleri bildiriler yayımlayarak halkı İstiklal İdaresi'ne karşı gelmeye çağırdılar. Bir takım din adamları isyanlarda başı çektiler. İsyancılar kuvayı, milliyecileri, subayları, askerleri, vatan savunmasını destekleyen yurtsever din bilginlerini, müftüleri din gereğidir diye öldürdüler. Din gereğidir diye düşmana yardımcı oldular. Bazıları hala yardımcı oluyor. Mesela Tekirdağ müftüsü, mesela Bursa müftüsü, mesela Feraizci Hoca. Edirne müftüsü Hilmi Efendi, Venizelos'un sağlığı için dua ediyor. Anzavur Yunanlar bizim dostumuzdur. Padişahın emir ve rızası ilafına olarak onlara silah çekmek küfürdür, isyandır diyor. Adliye Nazırı Ali Rüştü Efendi gazetelere demeç verip Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz diyor. Divitli Eşref Hoca İngilizlere meydan okuyoruz, bu en büyük küfürdür diyor. Bu nasıl iş? Dinimiz düşmana hizmet etmeyi, hainliği, işbirlikçiliği, sefilliği, sürünmeyi, geri kalmayı, yenilmeyi, esir olmayı, şerefsizliği caiz gören bir din midir? Hiçbir din caiz görmez. İslamiyet hiç görmez. Öyleyse bu yapılanlar, bu yaşadıklarımız ne? Nedir bu utanç verici olayların sebebi? Bunun bir açıklaması olmak gerekir. Medreselerde milli duygudan, istiklal fikrinden, yurt sevgisinden yoksun yetiştirilmiş olmak mı? Din eğitiminin yetersizliği mi? Din eğitimi verenlerin cahilliği mi? Din devleti olmanın etkisi mi? Son 100 yıllık ezik Osmanlı ruhu mu? Dine gömülüp hayatı izlememek mi? İslamlığı hiç anlamamış olmak mı? Dini ortaçağ kafasıyla yorumlamak mı? Yoksa başka bir şey mi? Ne? Hangisi? Neden bütün Müslüman ülkeler geri, sefil, esir? Bunun sebebini saptamak dinin vatan ve millet aleyhine çıkar için, ticaret için, siyaset için, karanlık emeller ve yanlış amaçlar için kullanılmasını, sömürülmesini önlemek, bunun için gerekeni yapmak zorundayız. Çünkü biz dindar bir milletiz. Din bizde her zaman etkili olacaktır. Yoksa bu acı olayları sürekli yaşayacağımızdan korkarım. Nesin koğuşta kaçakların cephe trenine binmesi için gerekli zamanın dolmasını bekliyor ve alçak sesle Faruk'a bugün tanık olduğu büyük sahneyi anlatıyordu. Doktor Mim Kemal Bey kırık kaburga oynayıp da ciğeri tahriş etmesin diye geniş bir bantla paşanın göğsünü sıkı sıkı sardı ve cepheye dönemeyeceğini söyledi. Paşa hiç sesini çıkarmadı. İtiraz etmedi mi? Hayır. Faruk hemen teşhisini koydu. Öyleyse kafasına koymuş, o da kaçacak. Ankara örgütün Felah adıyla yeniden çalışmaya başlamasını uygun bulmuş ve yeni şifre vermişti. Milli Savunma Bakanlığı İstiklal Ordusu için sicili düzgün, sağlığı ve aile hayatı iyi subay istiyordu. Bu nitelikteki subaylar örgüt aracılığıyla Anadolu'ya davet edilir, daveti kabul etmeyenler vatan haini olarak kabul edilip bu durum dosyalarına işlenirdi. Daveti kabul eden bekarlara 25 evlilere 35-50 lira yolluk ve harçlık veriliyordu. Örgütün bu işle ilgili şubesi kolları yeniden sıvadı. Mahmut Kaptan, subaylar, tayfalar, Dursun Reis, kayıkçılar, balıkçılar, liman görevlileri, meraklar gün ışırken kalktılar. Gemi yüzdürülecekti. Ama nasıl? Mahmut Kaptan sıkıntıdan kaşınıp duruyordu. Gemiyi yüzdürmek, batırmak gibi kolay değildi. Önce birinin makine dairesine dalıp Knistin valfını yerine takması gerekiyordu. Sıkıntısını öğrenen Dursun Reis kaptanın omzuna vurdu. Yüzbaşım, bizim Hamdi diye bir oğlumuz var. Derin su balığı gibidir. Tarif et, Knistin valfını yerine takar. Hiç merak etme. Geminin suyunu da biz boşaltırız. Üzülme. Küçük Hamdi birkaç kez makine dairesini dolduran kirli yağlı karanlık suya daldı. Ne yapması gerektiğini öğrendi. Sahiden balık gibiydi. Sonunda Kinist'in valfını yerine taktı. İlk sınavı atlatmışlardı. Belediyenin göreve çağırdığı ordulu kadınlar, kızlar ellerinde kovalar, başkıraçlar, güğümler, taslarla sökün ettiler. Kayıklara binip gemiyi kuşattılar. Türkü söyleyerek suyu boşaltmaya başladılar. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Tarihçi Yusuf Akçura İstanbul'daki rahatını tepip Anadolu'ya geçen 45 yaşında bir üniversite hocasıydı. Batı cephesi komutanlığına başvurarak orduda bir görev istemiş, İsmet Paşa da bu yurtsever aydını saygıyla karşılayarak cephe karargahında görevlendirmişti. Bayram dolayısıyla Polatlı'dan Ankara'ya izinli gelen Akçura, Doktor Adnan Bey ve Halide Hanım'ı ziyaret etti. Bir ara dedi ki, Refik Halit Anadolu'ya sürgün edilmeseydi o güzel memleket hikayelerini yazamazdı. Anadolu'yu o sayede gördü. Osmanlı aydını yalnız İstanbul'u bilir, rahatını sever. Dünyası İstanbul'dan ibarettir. Anadolu'da yaşamayı göze alamaz. Oysa aydınlarımızın görev alma zamanı geldi. Cephede, cephe gerisinde, Anadolu'da aydınlara düşen o kadar çok iş var ki... Akçura'nın sözleri yüzünden Halide Edip Hanım bütün gece uyuyamayacaktı. Halide Edip Hanım verdiği kararı sabah Doktor Adnan Bey'e açıkladı. Adnan Bey ancak bir saat karşı durabildi. Halide Edip Hanım'ın bir özelliği vardı. En doğru düşündüğüne, hep haklı olduğuna inanır ve aklına koyduğunu da yapardı. Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazıp bir aydın olarak cephede bir görev istedi. Adnan Bey, Halide Hanım'ın heyecanını kırmamak için Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da olduğunu, cepheye gidemeyeceğini söylemedi. Salih, Muzaffer ve Muhafız Taburu Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, belki paşanın bir emri olur diye erkenden gelmişler, yemek salonunda oturuyorlardı. Bir ayak sesi duyuldu. Salih ayağa kalkmaya davranınca İsmail Hakkı elini tuttu. Telaşlanma, Fikriye Hanım'dır. Merdivenden Fikriye Hanım diye Mustafa Kemal Paşa indi. Tıraş olmuş giyinmişti. Üçü de ayağa fırladılar. Salih ağlamakla, aman paşam dedi, niye kalktınız? Böyle günde yatılır mı çocuk? Sesi iyice kısılmıştı. İsmail Hakkı, taburunu topla, yarın cepheye hareket et. Baş üstüne. Salih Bozok'a döndü. Trenlerde arkalığı öne arkaya hareket ettirilebilir koltuklar olurdu. Bana arkalığı öyle olan bir koltuk bulun. Belki demir yolu ambarında vardır. Kazım Paşa'ya haber verin. Bir saat sonra cepheye hareket edeceğiz. Albay Asım Bey'i de bulun. O da bizimle gelsin. Siz de hazırlanın. Dipnot. Mustafa Kemal Paşa 16 Ağustos'ta yaralanmış, Ankara'ya gelmiş, muayene olmuş, 17 Ağustos'ta tekrar cepheye Alagöz'e dönmüştür. Farklı tarihler yanlıştır. Fethi Okyar'ın Güncesi Türk Kültürü 82. sayı, sayfa 748-749. R.E. Ünaydın İstiklal Yolunda sayfa 121. İHA Tekçe, Hatıralar 13-11-1968, Milliyet, Kazım İnanç Paşa'nın Ankara'dan Polatlı'ya yolladığı telgraf. Harp Tarihi Belgeleri Dergisi sayı 75-1976, belge No. 1621. Ama paşam, doktor, dediğimi yapın. Peki. İki yaver ve yüzbaşı İsmail Hakkı azap içinde çıkarlarken Fikriye Hanım paşanın yanına gelip oturdu. Sitemle baktı. Paşa Fikriye Hanım'a tutunarak yavaşça oturdu. Elinden çekerek Fikriye Hanım'ı da oturttu. Bu kazayı anneme yazma. Yazmam. Teşekkür ederim. Zavallı kadın benden yana hep acı içinde yaşadı. Ya hapisteyim, ya sürgünde, ya savaşta. İdama mahkum olduğumu bile duydu. Genç kadın elini okşadı. Sen de üzülme. Allah bana yardım edecektir. Vecihi sevinç içindeydi. Muğla demircilerinin yardımıyla kırık kısımlar onarılmış, sihirbaz Eşref Usta da motoru çalıştırmayı başarmıştı. İtalyanlar nazlanmadan motor yağı ile uçak benzini verdiler. Geride uçağı bezle kaplamak ve uydurma emayet ile gerip kayganlaştırmak kalmıştı. Sonra ver elini Ankara. İkinci grubun öncü koluyla dördüncü grubun ileri bir karakolu İnler Katrancı'nın güneyinde karşılaştılar. Çok heyecan verici bir buluşma oldu bu. Birbirlerini tanımıyorlardı ama vatan savaşı için ölüme birlikte yürüyeceklerini biliyorlardı. Sarılıp öpüştüler, bir söğüt ağacının altına çöktüler, sigaraları tellendirdiler. Biraz sohbet ettiler, sigaralar bitince helalleşip ayrıldılar. Yolu öğrenen öncü geri döndü. İkinci grup bugün dinleniyordu. Sabah arabaları ve kanıları ile buraya kadar gelen yiğit kadınlarla vedalaşılacaktı. Onlar Akşehir'e dönecekler, grup yürüyüşe geçerek cephenin sol kanadında Mangal Dağı çevresindeki yerini alacaktı. Rüsumatın makine dairesine, ambarlarına dolan suyun büyükçe bölümü boşaltılmış ama gemi yüzmemişti. Suyun tümünü boşaltmak gerekiyordu. Eldeki imkanlarla ancak bu kadar başarılabilmişti. Dost bir geminin orduya uğramasını beklemeye başladılar. O gün İstanbul'daki Yunan Yüksek Komiserliğinden gayretkeş bir görevli bir Rum gazetesine Rüsumat No. 4 adlı kaçakçı Türk gemisinin ordu limanında batırılıp yakıldığı haberini sızdıracak, haber iki gün sonra bir Batum gazetesinde de yayımlanacaktı. Karargah treni Ankara'dan sessizce hareket etti. Malıköy'de durdu. İki otomobil istasyonda bekliyordu. Başkomutanlık Genelkurmay ve Cephe Komutanlığı karargahları Malıköy yakınındaki Alagöz'e alınmışlardı. Yeni karargaha hareket ettiler. Küçük Alagöz çiftliği büyük bir ordugah olmuştu. Her yanı subaylar, askerler, çeşit çeşit çadırlar, arabalar, atlar, telsiz antenleri, telefon ve telgraf direkleri kaplamıştı. Büyük savaştan kalma birkaç da demir tekerlekli kamyon vardı. Türk ordusunun çok uzun yıllardır bu kadar canlı bir başkomutanlık karargahı olmamıştı. Otomobiller Türkoğlu Ali Ağa'nın iki katlı büyükçe evinin önünde durdular. Ev başkomutan için hazırlanmış, telefon ve telgraf bağlanmıştı. Orduda bulunan tek asetilen karpit lambası da çok ışık verdiği için başkomutana ayrılmıştı. Fevzi ve İsmet Paşalar ile başkomutanlık sekreterliği görevlileri evin önünde bekliyorlardı. Paşalar kucaklaştılar, üst kata çıkıldı. Bu katta başkomutanın çalışma ve yatak odası ile yemek ve yaverlik odası bulunuyordu. Demir yolu ambarında bulunan arkalığı hareketli koltuğu birlikte getirmişlerdi. Muzaffer Kılıç ile Ali Metin Çavuş koltuğu çalışma odasındaki küçük masanın yanına yerleştirdiler. Odada birkaç iskemle, yerde küçük bir halı vardı. Neşe ile kahve içtiler. Mustafa Kemal Paşa iyi görünmeye çalışıyordu ama kımıldadıkça acıdan yüzü terlemekteydi. Paşaları neşelendiren bir haber verdi. Halide Edip Hanım cephede bir görev istiyor. İsmet Paşa Halide Hanım'ı sayardı. Bu isteğinden dolayı daha da saygı duydu. Türkiye bir savaş kahramanından daha cesur bu öncü kadınlar sayesinde ilkel bir toplum olmaktan kurtulacaktı. Kaydını gönüllü er olarak yaparım, karargâhta çalışır. Kazım Paşa İsmet Paşa'nın omzuna dokundu. Dünyada ünlü bir kadın yazarın er olarak görev aldığı ilk ordu karargâhı seninki olacak. Paşa gururla baktı. Evet. Sohbet iyiydi ama iş yoğundu. İsmet Paşa Albay Asım Gündüz'le birlikte karargahına döndü. Yeni Kurmay Başkanı Albay Asım Gündüz saygıyla karşılandı. Dipnot: Fevzi Paşa'ya da İsmet Paşa'ya da köyde bulunan iki katlı altı taş üstü kerpiç birer küçük ev ayrılmıştı. Fevzi Paşa ile İsmet Paşa'nın karargah ve ev olarak kullandıkları bu evler zamanla yıkılmıştır. Yalnız başkomutanlık karargahı müze olarak korunuyor. Bugün karargâhta yüzler gülüyordu. Başkomutan dönmüş, yeni asker katılımı sürmüş, onarımdan gelenlerle birlikte top sayısı 166'ya çıkmış, yeteri kadar 70 milimetrelik mermi gelmişti. Mürettep kolordu sağ kanada yetişmiş, ikinci grup sol kanada yaklaşmıştı. Halkın verdiği 2000'den fazla kılıç, pala ve yatağın, ayrıca Ankara tamirhanesine yapılmış mızraklar süvarilere dağıtılmak üzere cephe karargahına teslim edilmişti. Binbaşı Kemal Bey bile iyimserdi bugün. İsmet Paşa memnun gülümsedi. Ama biz askerliğin altın kuralına uyup en kötü, en uzak olasılığa da hazırlıklı olmalıyız. İstihkam albayı Ahmet Şükrü Bey'e baktı. Gerektiğinde Polatlı'dan Ankara'ya kadar demir yolu makaslarını, su pompalarını, istasyonları ve telgraf hatlarını tahrip edebilmek için şimdiden önlemini al. Emredersiniz. Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı bir yenilgi halinde Ankara'yı Yunanlara yıkıntı olarak teslim etmek amacıyla bütün tesis ve işe yarar binaların tahribi için sessizce hazırlık yapıyordu. Öğleden sonra orduya Karadeniz hattında çalışan İtalyan bandıralı Remo adlı yolcu gemisi geldi. Yük indirilirken Dursun Reis ve kaptan gemiye çıktılar. Durumu anlatıp İtalyan kaptandan yardım istediler. Kaptan Rüsumat'ın serüvenini dinleyince heyecanlandı. Bu kahramanlara yardım etmemek denizcilik ruhuna ihanet olacaktı. Geminin güçlü su boşaltma tulumbasını verdi. İş bitene kadar da bekledi. Ama Rüsumat kuma öyle oturmuştu ki su iyice boşaltıldığı halde yüzemedi. Öyle batık olarak duruyordu. Çare makineleri var kuvvetiyle çalıştırıp gemiyi yerinden oynatmaktı. Belediyenin çuval çuval yolladığı fındık kabuğu ile ocaklar doldurulup kazanlar fayrap edildi. Makineler fındık yağı ile temizlenip yağlandı. Makinelerin pirinç, çelik, demir parçaları yeni gibi olmuştu. Teğmen Cevat Tarlu yüzü gözü yağ içinde bağırdı. Bu fındık ne mübarek şeymiş reis. Öyledir oğul, kabuğu bile nimettir. Akşama doğru motorları tam yol tornistan çalıştırdılar. Limanın kıyıları, kayık ve taka iskeleleri, kahveler ordulularla doluydu. Dualar, haykırışlar arasında gemi titredi, sallandı, zangırdadı, birden kımıldayarak kumdan kurtulup yüzdü. Binlerce sevinç çığlığı havai fişekler gibi göğe yükseldi. Mahmut kaptan ah yavrum dedi, yüzüyor, dalıyor, çıkıyor, bir günde uçarsa hiç şaşmam. Gemiye çıktı, diz çöküp güvertenin ıslak tahtalarını öptü. Ertesi günü gemiyi elden geçirip yolculuğa hazırlayacaklardı. Cephe gerisinde kalmış akıncıların görevi telgraf ve telefon hatlarını kesmek, demir yolunu bozmak, köprüleri atmak, pusu kurmak, basın vermek, ikmal kollarını vurup haber toplamaktı. Bu görevleri yerine getirirken kimlerin Yunanlılara muhbirlik, casusluk, uşaklık ettiğini, kimlerin Yunan efendilerine güvenerek halka zorbalık ve zulüm yaptığını da duyup öğrenmekteydiler. Zaman buldukça bu işbirlikçileri ve fırsat düşkünlerini uyarıyor, namuslu olmaya çağırıyor, hainlikte ısrar edenlere cezalarını veriyorlardı. Asker ve sivillerden kurulu 15 nolu Akıncı kolu 10 kişilik bir Yunan müfrezesinin kaldığı Közlüce köyünü ve Muhtar Sefer Ağa'yı defterine almıştı. Uygun bir zaman kollamaktaydılar. O zaman gelmişti. Bir gün önce yola çıkmış, gece yol almış, gündüz gizlenmişlerdi. Bu gecede durmadan yürümüşlerdi. Şafak sökerken üçe ayrıldılar. Her grupta 10 kişi vardı. Sessizce ilerlediler. Sel yatağından, bahçeler arasından, çitlerin arkasından köye yaklaştılar. Köpekler havlamaya başladı. Yunanca bağırtılar duyuldu. Hızlandılar. Birinci grup muhtarın avlusunu çeviren duvarın üzerinden içeri atladı. Hırlayarak saldıran köpeği lahzada boğup susturdular. İkinci ve üçüncü gruplar bu sırada üst katında askerlerin kaldığı karakolu iki yandan çevirmişlerdi. Kapıda ikisi giyimli, biri yataktan fırlamış, yarı çıplak, elleri tetikli üç asker vardı. Evden telaşlı sesler geliyordu. İki kurt köpeği havlayarak üzerlerine koştu. İkinci grup kurt köpeklerini ve kapıdakileri vurdu, ateş ederek eve yürüdü. Evin pencere kepenkleri, camları, pervazları, saçakları, doğramaları parçalanıp dağılıyor, duvarları parça parça dökülüyordu. Üçüncü grup evin arkasına geçip otların içine uzanmış sessizce beklemekteydi. Arkadan kaçmaya yeltenen askerleri teker teker devirdiler. Köy uyanmıştı. Birinci grup muhtarı itekleyerek köy meydanına getirdi. Korkudan gözleri büyümüş, rengi kireç beyazı olmuştu. Başı açık, ayakları çıplaktı. Köylüler meydanın çevresini doldurdular. Muhtarın böyle cas cavlak yakalanmış olmasına çoğunun çok sevindiği belli oluyordu. Akıncı kolunun komutanı Teğmen Abdullah, bu deyyusun ne mal olduğunu biliyoruz dedi. Onca rezilliği tek başına mı yaptı bu Allahsız? Yardımcıları, avaneleri, afirincileri kimdir? Köylü korkuyordu daha, kimsenin sesi çıkmadı. Teğmen üstlenince yaşlı bir kadın elini uzattı. Aha, biri şu. 30 Akıncı'nın gözü o yana döndü. Kadın orta yaşlı, kırmızı yüzlü, değirmi sakallı birini gösteriyordu. Adam akıbetini anladı, dizlerinin üstüne düştü. Hayır, yalan söylüyor. Kavruk bir köylü ortaya atıldı. Sus namussuz. Hepsi birden konuşmaya ve kimlerin neler yaptığını ağlayarak anlatmaya başladılar. Küllenmiş acılar yeniden alevlenmişti. Köydeki hainlerin sayısı çok değildi ama anlatılanlar Akıncıların midesini bulandırdı. Birçok köyde, kasabada çok olmasa bile bunlar gibi satılıklar ya da gönüllü işbirlikçiler eksik değildi. Akıncılar bunlara Müslüman gavuru diyorlardı. Teğmen'in bu çürümüş insanlardan dert yandığı bir yönetici, iyi ki bu savaş oldu da ne durumda olduğumuzu anladık, bu hastalığın farkına vardık demişti. Yalnız köylerde değil ki şehirlerde de hayli çürük var. Hele İstanbul yönetimi çürük dolu. Çürümeyi durdurup yok ederek tek çare eğitimdir. Ama şimdiki gibi yetersiz, ilkel, ezberci, kaderci, çağ dışı medrese, cami eğitimi değil, sadece eğitim. Çocuklarımızı iyi insan, iyi yurttaş yapacak gerçek bir millet eğitimi. Ankara hükümeti bunu yapmazsa bizi yine Osmanlı'nın akıbetine mahkum etmiş olur. Bunca acı da boşa gider. Akıncılar hainleri bir araya toplamışlardı. Zorbalıkları, korkunçlukları, meydan okuyuşları yok olmuştu. Soğuk sudan çıkmış köpek yavruları gibi titreşiyorlardı. Muhtarı ve suçları affedilmez üç kişiyi vurdular. Akıncı yasasına uyarak birinin kulağını kestiler. Ötekiler korkudan ruhları uçmuş gibi kımıltısız duruyorlardı. Bir daha muhbirlik etmeyeceklerine, zorbalık yapmayacaklarına yemin billah ettiler. Teğmen köylülere en yakın Yunan karakoluna birini yollayın dedi. Akıncıların köyü bastığını, askerleri ve kimi köylüleri öldürdüğünü haber versin ki başınız derde girmesin. Ne yana gittiğimizi sorarlarsa gittiğimiz yönün tersini gösterin. Birer maşraba süt içip köylülerin duaları ve teşekkürleriyle köyden ayrıldılar. Kuzeydeki 5 Yunan tümeni sabah dağların tepelerin ardından Güney Sakarya köprülerine doğru yürümeye başlamıştı. Geride bir alayla bir tümen bıraktılar. Alay Porsuk'un kuzeyine yerleşmişti. Sakarya kıyısına gözetleme postaları sürdü. Karşı kıyıda da Türklerin gözetleme postaları vardı. Görünmemeye çalışarak birbirlerini kolluyorlardı. Görünen ateşi yiyordu. 7. tümen ise Porsuk'un güneyinde Beylikköprü karşısında kalmıştı. Alayın ve tümenin esas görevi Türk ordusunun kuzey kanadını oyalayarak güneye birlik kaydırılmasını önlemekti. Keşif kollarının raporları cephe komutanlığının aklını karıştırdı. Çünkü yine abartarak Porsuk'un kuzeyinde 3 tümen olduğunu bildirmişlerdi. Porsuk'un güneyindeki tümen sayısı doğru bilinebilse gerçek anlaşılırdı ama bilinmiyordu. Çünkü 7. tümen ileri sürdüğü birliklerle Türklerin bu kesimde kara keşfi yapmasını ustaca engellemişti. Türkler hava keşfi de yapamıyordu, avcı uçağı yine arızalıydı. Yalnızca 4. grup güneye kaydırılmıştı. Yetmezdi bu. Direnmek ve kuşatılmayı önlemek için başka tümenlerin daha kaydırılması gerekliydi. Ama sağlamcı İsmet Paşa durum kesinleşinceye kadar birlikleri merkeze tutmak için kaydırmayı durdurdu. Sesi 3 ev öteden duyulmaktaydı. Genelkurmay'a, Milli Savunma'ya, Hava Kuvvetleri'ne her yere yazın. Sağlam bir uçak istiyorum. Tümenler de Porsuk'un güneyinde ne olup bittiğini öğrenip bildirsinler. Onlardan da açık, kesin, güvenilir bilgi istiyorum. Bozguncular toz olmuşlardı ancak birkaçı yakalanabilmiş ve cezaları verilmişti. Kaçakların büyükçe bölümünün köyleri Yunan işgali altındaydı. İşgal altındaki bu köylere dönenler yakınları şehit düşmüş ya da cephede düşmanla savaşanların aşağılayan sözleri, iğrenen bakışları altında ezik ve sefil yaşamaya çalışıyorlardı. Bazıları utanıp ya Akıncı kollarına katılmış ya da köyden de kaçıp dağa çıkmış işi eşkıyalığa vurmuştu. Bu toy eşkıyaları ya Akıncılar vuruyordu ya da Yunan askerleri. Köyleri işgal altında olmayanlar ise evlerine dönemiyor, şehirlere giremiyorlardı. Bozguncular gibi kaçaklara da aman verilmediğini biliyorlardı. Köprüler, kavşaklar, kaçakları yakalamakla görevli müfrezelerce tutulmuştu. Kimi af dileyip yeniden orduya katıldı, kimi vatan savaşına ilgi duymayan ümmetçi medreselere sığınıp gizlendi. Kalan kaçaklar yarı eşkıya, yarı serseri dağdan dağa geziyor, yiyecek bulmak için zaman zaman köylere uğruyorlardı. Yağmaya, tecavüze kalkmazlarsa köylülerden yardım görmekteydiler. Bu çevrenin dünyadan habersiz köylüler için askerden kaçmak ayıplanacak bir şey değildi. Çok uzun yıllardan beri yaşanan olağan bir olaydı. Kaçakların elebaşıları Yunan ordusunun halifenin ordusu olduğunu, bu orduya silah çekmek istemedikleri için kaçtıklarını söyleyerek saf köylülerden aferin bile almışlardı. Ama acımasız Yunan ordusu bu köylerden geçince iş değişti. Tohumluklara, kışlık erzaka, sürülere el koymuşlar, köprü yapım için gerekebilir diye evleri yıkıp dikmeleri, atkıları alıp götürmüşlerdi. Harmanlanamamış ekinleri yakmış, eğlence olsun diye minarede ezan okuyan müezzinlere ateş etmişlerdi. Subayların çoğu yağma ve tecavüze göz yummuştu. Köylü uyandı.